Ayrım 4.
Noktasal olmayışın son modern dünya görüşünün bir versiyonuna can veren Einstein gibi fizikçiler tarafından yanlış olduğunu kendi kendine kanıtlayan bir şey olarak güçlü bir biçimde reddedilişi ve noktasal olmayış nosyonunun fizik çevrelerinde ve bu çevrelerin ötesinde yarattığı büyük ilgi paradigmayı tehdit eden bir gelişim meydana geldiğine dair işaretlerdir. Whitehead'in postmodern başlangıç noktası dünyanın temel malzemesinin, dünyanın maddi sebebinin hiç de maddi olmayan yaratıcı deneyim olarak kavranmasıdır. Dipnot: Whitehead'in kendisi nihai olanı basitçe yaratıcılık olarak adlandırır. Çünkü kendisi bir birleşik deneyselci olduğundan ve dolayısıyla deneyimden yoksun gerçek şeyler anlamına gelen boşluklu olguların mevcudiyetini reddettiğinden nihai olanı yaratıcı deneyim olarak adlandırmak doğrudur. Atom altı parçacıklarından insan zihinlerine kadar her gerçek şey, yaratıcı deneyimin cisimleşmesidir. Bu hem deneyimin ve hem de kendi kendini belirleme gücünü içeren yaratıcılığın, illüzyonlardan, epifenomenlerden veya ortaya çıkmış özelliklerden ziyade sadece doğal olduğu anlamına gelir. Bu fikir Whitehead'in felsefesini genelde panpsişist olarak adlandırılan sınıfa yerleştirir. Ama birleşik deneyselci terimi daha iyidir. Panpsişizm nihai birimlerin hipotezde anlık deneyimken dayanıklı psişeler olduğunu önermektedir. Aynı zamanda psişe terimi örneğin elektronlar veya hatta hücreler için uygun olandan daha yüksek bir deneyim seviyesini önermektedir. Deneyim vesileleri olarak gerçek varlıklar. William James ve Henry Bergson'un bu noktayı tahmin edip beklemeleri haricinde, Whitehead'in felsefesi tamamen gerçek varlıkların zaman boyunca devamlı şeyler değil, oluşan anlık olaylar olduklarını söyleyen bu gibi felsefeler arasında yeganedir. En azından Batı'da. Budizmin bazı biçimleri burada Whitehead'in görüşüne yaklaşmaktadır. Bu olaylar için kullandığı terim gerçek vesilelerdir. Bunlar deneyim damlaları olmaları sebebiyle deneyim vesileleri olarak da adlandırılırlar. Gerçek vesileler bir yanda saniyenin milyarda birinde meydana gelen atom altı olayların, öte yanda ise belki de bir saniyenin onda birinde meydana gelen insan deneyimi vesilelerini içeren bir yelpazede değişebilen miktarlarda sürebilirler veya aslında meydana gelebilirler. Dipnot: Gerçek varlıkların zaman boyunca kalıcı olmadıklarını söyleyip sonra da saniyenin milyarda biri ile onda biri arasındaki sürebileceklerini söylemek kendi kendisiyle çelişiyormuş gibi görünebilir. Whitehead'in zamanın epokal teorisiyle ilgili bu mesele burada yeterince tartışılamayacak kadar karmaşıktır. Ancak ana noktalar zamanın bir olay olarak zaman ne kadar kısa olsa da olayların sürdüğü süreklilik boyunca önceden var olan bir şeymiş gibi önceden var olmadığıdır. Daha ziyade zaman olaylar arasındaki ilişkiler yoluyla meydana gelir. Ancak kişi bir olay oluştuktan sonra belli bir sürede meydana geldiğini söyleyebilir. Metinde bir vesilenin belirli bir zaman alması yerine aslında meydana gelmesi ibaresinin kullanılmamasının nedeni budur. Dolayısıyla fotonlar, protonlar, atomlar, moleküller, makromoleküller, canlı hücreler ve hayvan psişeleri gibi kalıcı bireyler sırf zaman içinde daim olan, sayısal olarak kendi kendilerine eş maddeler değil, her biri az ya da çok çabucak tekrarlanan deneyim vesilesi dizileri tarafından meydana getirilen maddelerdir. Her bir vesile kendinden önceki vesilelerden tesir alır. Büyük çapta onlarda cisimlenmiş biçimi tekrarlar ve sonra bu biçimleri gelecekteki vesilelere geçirirler. Öyleyse kalıcılık sırf farklılaşmamış olan değildir, tekrarlanmanın sonucudur. O zaman kalıcı sırf zamansal bir birey, her anlık bireyi daha önceki ve sonraki üyeleriyle toplumsal, nedensel ilişkiler kuran bir toplumdur. Her bir vesile iki şekilde var olur. İlk olarak deneyimin bir öznesi olarak var olur. Bu esnada deneyimi yaşar. Bir özne olma şeklinde iki kutupludur. Geçmiş vesilelerden tesirler almaya başlar. Bu onlardan deneyimler aldığını ve kendi kendini belirlemeyi uygulayarak onlardan sonuç çıkardığı anlamına gelir. Önceki deneyimlerin alınması ve tekrarlanması vesilenin zihni kutbudur. Bu zihniyet veya kendi kendini belirleyiş, fotonlar, protonlar ve atomlar gibi düşük dereceli bireylerde olması gerektiği gibi çok çok önemsiz olabilir. üstünde durulması gereken bunun hiçbir zaman tamamen yok olmadığıdır. Çünkü bu yokluk iki kutuplu ve sırf fiziksel ve dolayısıyla tamamen belirlenmiş vesileler arasındaki temel dualizmi akla getirecektir. Doğanın materyalist nosyonundan birleşik deneyselci fikrine doğru bu hareketin akla getirdiği en önemli şeylerden birisi etkili nedensellikte neler olup bittiği imajıyla ilgilidir. Materyalist görüş etkili nedenselliğin bir biçimde bir bilardo topunun bir diğerine olan etkisine benzediğini ima etmektedir. Birleşik deneyselci görüş etkili nedenselliğin bir deneyimler aktarımını içerdiğini önermektedir. Whitehead'in önerisi bir deneyim vesilesinin fiziksel kutbunun veya başlangıç fazının uyma fazı olduğudur. Burada etkinin deneyimleri nedenlerininkine uymaktadır. Dolayısıyla nedensellik bir sempati ilişkisi içermektedir. Çünkü sonraki olay, önceki olayın onunla deneyimlerini hissederek başlar. İleri nedensellik olarak etkili nedensellik. Bir gerçek varlığın diğeri üstündeki nedensel etkililiği olarak tanımlanan etkili nedensellik, sadece geçmişten şu anki vesilelere doğru meydana gelir. Gelecek vesileler henüz mevcut değildir ve dolayısıyla nedensellik uygulayamazlar. Bir vesile ancak kendi kendine nedenselliği, son nedensellik, tamamlandıktan sonradır ki etkili nedensellik uygulayabilir ve bir gelecek vesilesinin kendi kendine nedenselliği sadece bitmemiş değil başlamamıştır da. Şüphesiz bazı vesilelerin veya diğerlerinin meydana gelmek üzere oldukları anlamında gelecek vesilelerden söz edebiliriz. Bu vesilelerin yapısının daha şimdiden az ya da çok geçmiş ve şimdi tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda gelecek şimdi de örtülüdür. Ancak her bir vesile en azından bir parça zihniyete sahip olduğundan ve dolayısıyla en azından bir parça kendi kendini yaratma uyguladığından gelecek vesileler tam olarak belirlenmiş değildir. Detayları kendi kendilerini belirleme anlarında sadece kendileri tarafından meydana getirilecektir. Onlar bize göre bir bakıma zamansızca var olan vesilelerdir ve dolayısıyla her şeyi bilen bir zihin için nesneler olarak mevcut değillerdir. Tanrı bile geleceğin detaylarını bilmez. Bergson'un dediği gibi zaman icattır ve hiçbir şey değildir. Gerçekten de hiçbir şey değildir. Bergson'un dediği gibi zamanı uzaya benzer dördüncü bir boyut olarak düşünerek uzamsallaştırmamalıyız. Çünkü gelecek vesileler henüz gerçek değillerdir, geçmiş üstünde geriye hareket edemezler. Dahası geçmiş üstünde geri gidilip etki edilecek cinsten bir şey değildir. Geçmiş tamamen belirlenmiştir. Bir deneyim vesilesinin oluşması onun tamamen belirlenmiş hale gelmesidir. Kısmen geçmişindeki vesileler tarafından belirlenir. Algılama ve kendini yaratma anında kısmilikten tamamen belirginleşmeye geçer. Tamamen belirlenmiş hale geldiğinde ve dolayısıyla ardılı deneyimler için bir nesne haline geldiğinde artık eklemelere izin verilemez. Anlamı şüphesiz değişebilir. Newton'un anlamı bizler için 18. yüzyıldaki insanlar için olduğundan farklıdır. Newton'un önemini yeniden değerlendirerek onun ne düşündüğünü ve şeyler hakkında ne hissettiğini değiştirmeyiz. Gelecek anlamı etkileyebilir ama geçmişte olanı değil. Bu pozisyon geçmiş, şimdi ve geleceğin anlamları arasında net bir ayrımı sağlamaktadır. Geçmiş tamamen belirlenmiş olandır. Gelecek kısmen hala belirsiz olandır ve şimdi ise belirli hale geliyor olandır. Bu tanım gelecekten şimdiye etkili nedensellik olmadığının yanı sıra aynı zamanda olanlar arasında da etkili nedensellik olmadığını ima etmektedir. Bu aynı zamanda olan iki kalıcı bireyin etkileşmediği anlamına gelmez. Aynı zamanda olan insanların etkileştikleri aşikardır. Tıpkı birbirleri üstünde karşılıklı etkili nedensellik uygulayan, aynı zamanda olan atom altı parçacıklar gibi. Kastedilen sadece aynı zamanda olan iki deneyim vesilesinin etkileşmediğidir. Bunun nedeninin ışımanın sınırlı hızıyla bir ilgisi yoktur. Anlık yayınımların veya algıların bazı biçimleri aynı zamanda olan deneyimlerin etkileşmesine izin vermektedir. Bunun nedeni bir vesilenin ancak tamamen belirli hale geldikten sonra etkili nedensellik uygulayabilecek olmasıdır ve aynı zamanda olan vesileler tanım gereği sadece belirli hale geliyor olanlardır. Bu sınırlama evrenin kendi karşılıklı bağlılığı üstüne ciddi kısıtlamalar koymaz. Eğer bir fotonun varoluşunun bir saniyesinde 1 milyar civarı fotonik vesile oluşursa, o zaman iki foton bu saniye esnasında yarım milyar civarı etkileşime sahip olabilirlerdi. Eğer bir saniyede bir düzine civarı insan etkileşimi oluşuyorsa, insanlar bir saniyede yarım düzine etkileşim edinebilirlerdi. Hariçte kalanların hepsi, bir şeyin kendisinin tam olarak ne olduğuna karar vermeden önce, başkaları için bir nesne olabileceğine dair kendisiyle çelişen nosyondur. Nedenselliği hem gelecekten ve hem de aynı zamanda olan deneyimlerden dışlayan bu nokta, bütün nedenselliğin geçmişten şimdiye ve şimdiden geleceğe doğru aktığını bildirir. Lineer nedensellik terimi anlamında bütün nedensellik doğrusaldır. Ancak Whitehead'in felsefesinde lineer nedensellik ibaresinin bütün nedenselliğin doğrusal olmadığına dair üç anlamı vardır. Bu noktayı açıklamak kendi başına önemli olan birleşik birey düşüncesini tartışmayı gerektirmektedir. Birleşik bireyler. Kalıcı bireylerin içinde aynı zamanda var olan birçok üyeler, burada üyeler elektronlar, atomlar ve hücreler gibi kalıcı bireyler olarak ele alınmalıdır, olan bir kere de sadece bir üyenin var olabilmesi sebebiyle aslında tamamen geçici vesileler toplumları olan mekansal, zamansal toplumlar oluşturmak üzere bir araya gelmesi için iki temel yol vardır. Biri, hiçbir baskın bireyin topluma bir bütün olarak, ortamıyla ilişkili olarak bir tepki birliği ve aksiyonu vermediği bir bireyselleşmemiş toplum oluşturmaktır. Bir kaya böyle bir toplumun inorganik bir örneğidir. Tıpkı bir bilgisayar gibi. Bitkiler organik örneklermiş gibidirler. Burada bir bitki ruhunu onun hücrelerinin üstünde daha yüksek bir deneyim ve kendini ifade etme seviyesi halinde öne sürmeye gerek yoktur. Bitkinin davranışı kökler ve yapraklar gibi formlar oluşturan çeşitli hücreler ve toplumlar arasındaki işbirliği biçiminde açıklanabilir. Buna göre Whitehead bir bitkinin bir demokrasi veya bir cumhuriyet olduğunu söyler çünkü onun çeşitli kısımlarını koordine edecek bir monarşist yoktur. Kalıcı bireylerin mekansal, zamansal toplumlar oluşturmak için diğer bir araya gelişi birleşik bireyler olarak sonuçlanır. Daha aşağı bireylerin karşılıklı ilişkili oluş biçimlerinden daha yüksek bir kalıcı birey ortaya çıkar. Örneğin atomda elektronların, nötronların ve protonların karşılıklı ilişkilerinden bir dizi atomik deneyim vesileleri ortaya çıkmaktadır. Bu yüksek seviyeli birey atom altı parçalarına tamamen kontrol edememesine rağmen tesir etme gücüne sahip olacağından Pauli hariçlik ilkesi gibi atomun bütüncül özelliklerini izah edebilirdi. Birçok atomdan oluşan bir molekülde aynı şekilde bir dizi moleküler vesileleri düşünebiliriz. Benzetme yoluyla makromolekülleri düşünmek parçalarının sırasını aktif biçimde değiştirebilen DNA molekülünün gücünü anlamak için bir temel sağlayabilir. Prokaryotik hücreler makromoleküllerin üstünde ve ötesinde bir dizi canlı deneyim vesilesine sahip olurlardı. Ökaryotik hücreler birçok muhtemelen cisimleşmiş prekaryotik hücreler olan organelden terkip olunduklarından daha da karmaşık bireyler olurlardı. Dipnot, organel, bir hücreli veya çok hücreli bir organizmada yapısal ve fonksiyonel bir birim. Çok hücreli hayvanlar ve özellikle de merkezi sinir sistemine sahip olanlar böyle düşünüldüğünde çok daha karmaşık birleşik bireylerdir. Hücrelerin az ya da daha çok karmaşık organizasyonlarından daha yüksek deneyim vesilelerinin zamansal bir toplum olan hayvan ruhu ortaya çıkar. Dipnot, okuyucu moleküller, hücreler ve insanlar gibi şeylerin hem her defasında ancak bir bireyin olduğu sırf zamansal toplumlar olarak anlaşılan kalıcı bireyler ve hem de bir anda birçok gerçek varlığın olduğu birleşik bireyler olarak tarif edilmesinden dolayı şaşırmış olabilir. Görünürdeki çelişki metin içinde sırf zamansal toplumun bir psikofiziksel bütün olarak insan varlığı değil de ruh olduğu belirtilerek çözülmüştür. Bir bütün olarak insan varlığı ruhun dominantlığı sayesinde bir birleşik bireydir. Aynısı benzetme yoluyla hücreler ve moleküller için de geçerlidir. Örneğin molekül, hipotez icabı, molekülde bir bütün olarak hüküm süren bir dizi moleküler vesiledir. Moleküler vesileler hüküm sürdüklerinden ve moleküle bir derece aksiyon ve tepki birliği verdiklerinden molekül bir birleşik bireydir. Moleküler vesilelerin zamansal düzenli bir toplum oluşturmaları olgusu ise insan ruhuna benzetilerek molekülü kalıcı bir birey olarak da tarif edilebilir yapmaktadır. Hayvan ruhunu meydana getiren bu deneyim vesileleri cins bakımından hayvan bedenini terkip eden hücrelerden farklı değillerdir. Ama özellikle de daha yüksek hayvanlarda derece bakımından çok farklıdırlar. Zihni, psişeyi veya ruhu, bu terimler burada birbirlerinin yerine kullanılmışlardır. Terkip eden bu deneyim vesileleri Whitehead tarafından baskın vesileler olarak adlandırılırlar. Whitehead burada zihni baskın bir monat olarak tarif eden Leibniz'i izler. Ancak Leibniz'le benzerlik burada sona erer. Leibniz'in monatları zaman boyunca sayısal olarak kendi kendilerine özdeş olduklarından ve buna göre penceresiz, yani birbirlerinden nedensel tesir alıp vermeye açık olmadıklarından kalıcı bireylerdir. Whitehead'in kalıcı bireyleri tam tersine, her biri sanki bütün evrene açık birer pencere olarak başlayan bütün anlık olayların zamansal toplumlarıdırlar. Herhangi bir durumda baskın terimi her şeye kadir anlamına gelmez. Ruh toptan psikofiziksel organizmalarda aşırı bir güce sahiptir, onları bir türler monarşisi haline getirir. Ancak bedensel hücreler daha büyük bir bütünün parçaları olduklarından kendi güçlerini kaybetmezler. Onlar aynı zamanda her biri kendini belirleme ve sonra da bedenin geri kalanı üstünde ve gerisin geri zihin üstünde yaratıcı tesir uygulayabilmeye dair otonom kapasiteleriyle yaratıcı deneyimin merkezleridirler. Dahası bu hücreler kısmen otonom organlar, dokular ve sıvıların dev kolonileri halinde organize olmuşlardır. Whitehead buna göre feodal bir toplum imajının daha uygun olduğunu önerir. Hangi imaj kullanılırsa kullanılsın ama nokta, bir birleşik bireyin toptan bireye kayalar, kompüterler ve muhtemelen bitkiler gibi bireyselleştirilmemiş toplumlar tarafından sahip olunmayan bir deneyim birliği ve aksiyonu veren daha yüksek seviyeli bir dizi deneyime sahip olduğudur. Kendilerini çeşitli bedensel kısımlar halinde birleştiren ve sonra da bedensel hayatın bir sonraki anı boyunca ardından gelen gücü uygulayan baskın deneyim vesileleri yoluyla birleşik birey bir bütün olarak ortamına cevap verebilir. Buna dayanarak bizlerin neden kayaların tersine özgürlüğe sahip olduğumuzu ve neden bu özgürlüğün kuantum belirsizliğine indirgenemeyeceğini görebiliriz. Kuantum belirsizliği mikro seviyede biraz varlıksar, sadece bilgisel değil olarak ele alınsa ve kendini belirleyen bir şey olarak yorumlansa bile, insanlar da dahi sıradan deneyim nesnelerinin makro seviyesindeki determinizmi ortadan kaldıramazdı. Sav büyük sayılar kanununa dayanmaktadır. Bireysel elektronlar ve nükleonlar ortamları tarafından tam olarak belirlenmemiş olmalarına rağmen bunlardan milyarlarcasının içinde olduğu kayalar gibi şeylerde onların nispi belirsizlikleri ortadan kalkar. Öyle ki böyle bir kayanın davranışı tamamen tahmin edilebilir veya en azından bütün pratikteki amaçlar için sanal olarak öyledir. Kediler ve insanlar da benzer biçimde milyarlarca ve milyarlarca atom altı parçacıklardan oluşmuştur. Sav işliyor. Öyle ki davranışları gerçekte tahmin edilemeyecek kadar karmaşık olsa bile onlar da benzer şekilde tam olarak belirlenmiş ve dolayısıyla pratikte tamamen tahmin edilebilir, en azından sanal olarak olmalıdırlar. Bu sav, kalıcı bireylerin bütün mekansal zamansal toplumlarının aynı tipten olduğunu önermektedir. Öyle ki bir kedi veya bir insan bir kaya veya bir bilgisayara analogtur, benzerdir. Bu benzetme ise birleşik bireyler doktrininin inkar ettiği şeyin ta kendisidir. Bir insan sırf atom altı parçacıkların çok karmaşık kümelenmesinden oluşmuş değildir ki davranışı prensipte fiziğin dört kuvvetinin etkileşimleriyle anlaşılabilsin. Atom altı parçacıklar dediğimiz bu yaratıcı tesir merkezlerinin üstünde ve ötesinde, yaratıcı tesirin eşit biçimde gerçek ve aslında daha çok güç sahibi olan daha yüksek merkezleri vardır. Atomlar, moleküller, makromoleküller, organeller ve canlı hücreler gibi. Piramidin tepesinde beyin hücreleri dediğimiz nispeten yüksek seviyeli yaratıklardan çok daha fazla zihniyet ve dolayısıyla çok daha fazla kendini belirleme kapasitesine sahip olan deneyimin baskın dizileri, yani ruh vardır. İnsan bedeninin hiyerarşik organizasyonu yüzünden atom altı parçacıklarda var olan özgürlük ortadan kalkmanın ötesinde bir dizi basamak boyunca bir hayli artmıştır. İnsan ruhunun özgürlüğü ve dolayısıyla bir bütün olarak insan, sırf beyindeki nöronlardaki kuantum belirsizliklerinden sonuçlanan minüskül özgürlük miktarı ile sınırlı değildir. İnsan ruhu bir elektron kadar gerçektir ve çok daha güçlüdür. Alabilirliğin, kendini belirlemenin ve diğer belirlemenin veya etkili nedenselliğin üç katlı gücüne sahiptir. Güç derecesindeki bu büyük farklılık özellikle değil ama önemli bir biçimde yaratıcı deneyimin gittikçe daha çok artan, daha yüksek merkezlerinin gelişmesiyle karakterize olan birkaç milyar yıllık evrimin sonucudur. Doğrusal olmayan nedensellik, kendi kendine nedensellik, aşağı nedensellik ve uzaktan nedensellik. Artık nedenselliğin doğrusal olmadığı tarzları belirleyeceğimiz temeli saptadık. Daha önce bunun etkili nedenselliğin bilhassa geçmişten şimdiye ve şimdiden geleceğe doğru gittiği anlamında doğrusal olduğunu belirtmiştim. Ancak nedensellik öteki üç açıdan doğrusal değildir. İlk olarak gerçek bir şeyin bir diğeri üzerindeki tesiri olarak tanımlanan etkili nedensellik, gerçek vesileler tarafından uygulanan tek nedensellik biçimi değildir. Daha ziyade zaten açıklandığı gibi her bir deneyim vesilesi aynı zamanda kendini belirleme de uygular. Bu kendisi üstünde deneyim vesilesi sayesinde nedensellik anlamına gelen kendi kendine nedenselliktir. Bu anlamdaki kendi kendine nedenselliği uyguladığımızı kabul etmediğimiz takdirde bütün deneyimlerimizin ve dolayısıyla bütün fiillerimizin tamamen geçmiş tarafından belirlendiğini ima etmiş oluruz. Biz insanların nasıl olup da bu kendi kendini belirleme gücüne sahip olabildiğimizi anlamak bir dereceye kadar bu gücü aşağıya doğru tespit etmediğimiz takdirde çok zordur. Doğaüstü bir müdahaleyi önermeksizin sırf mekanik kendiliklerden kaynaklanan, evrimsel süreçteki kendi kendini belirleyen organizmaların ortaya çıkışını nasıl açıklayabiliriz? Yine bir ilahi yardım, de e makina önermeksizin, bizlerin kendi kendini belirleyen yanımızın tamamen belirlenmiş boyutlarla, kartezyen dualizminin sorununu belirtmenin bir biçimi, etkileşmesini nasıl anlayabilirdik? Buna göre bu postmodern felsefe tamamen mekanik anlamda sırf doğrusal nedenselliğinin doğanın herhangi bir seviyesindeki bireyler arasında oluşmadığını önerir. Bireyselleştirilmemiş toplumların bireyleri arasında bu tarz bir bilardo topu nedenselliği şüphesiz oluşmaktadır. Eğer bireyler bilardo toplarıysa, çünkü bu gibi toplumlar deneyim birliğine sahip değillerdir, bu gibi toplumların zihniyeti yoktur ve bu onların hiçbir kendi kendini belirleme uygulamayacağı anlamına gelir. Buna göre birbirleriyle olan iletişimleri mekanikçi filozoflar tarafından resmedilen sırf mekanik etkileşimlere yaklaşıktır. Bu gibi bir nedenselliğin oluştuğuna inanmakta bir hata yoktur. Hatta bunun bireyselleştirilmemiş toplumlara olduğu kadar hem basit ve hem de birleşik bireylere de uygulanabilen temel tip etkili nedensellik olduğunu varsaymaktadır.